Anadolu Efes Stüdyo kaldığı yerden ilk konuyla devam ediyoruz ve şu an Yiğit Tezcan bizlerle birlikte. Hoş geldin Yiğit.
Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl buldun atmosferimizi? Daha kapılarımız yeni açıldı ama seni nasıl karşıladı Sinan Erdem?
Ya geçen yıl 3 maça geldim ben burada. Atmosferini güçlü buluyorum ben çok sonra. Dolduktan sonra özellikle.
Tabii ki.
Erken bir şekilde dolmuş zaten kalabalık salon yani.
İçeri zaten kapıda girişler her zaman çok yoğun oluyor. Bu saatlerde erken geliniyor, geç geliniyor ama muhteşem bir doluluk oranı. Yine biletlerimiz tükendi biliyorsun. Bugün sold out bir karşılaşma bizleri bekliyor. Seni bugün farklı branşlardan da bahsedeceğiz, basketboldan da bahsedeceğiz ama tabii ki Anadolu Efes'te başlayalım istiyorum sorularımıza. Bu sezon House of Blue temasıyla bir giriş yaptık sezona ve aslında hedeflerimizin içerisinde ana hedefimiz 3. kez yine... Geçen sene yaptığımız back to back'i bu sene üçüncülükle.
3P'te çalışıyoruz.
Aynen,
evet.
Kesinlikle. Bu sezonla alakalı, bizim yeni temamız House of Blue ile alakalı sen neler söylemek istersin?
Efes bir hanedan Avrupa basketbolunda ve uyan bir isim. Bir house yani aslında bir hane, soylu bir hane gibi. O manada çok şey olmuş, uyumlu ve manalı olmuş Efes'in gidişatı için. Ve zaten çok olağanüstü bir hikaye imza atıldı ve bu sezon bir tekrar isteniyor. Bu da başarılısı, daha da büyük bir hikaye olacak. Efes için çok uyumlu bir tema olduğunu düşünüyorum.
Geçen sezon back to back ve ben de oradaydım, bu heyecana tanıklık etme şansı yakaladım. Hakikaten çok zoru başardı takımımız. Kolay bir şey değil. Diğer sorum da aslında bununla alakalı gelecek. Yine Sokrates Dergi YouTube kanalında aslında senin yaptığın bir program var. Şampiyonların kahvaltısı. Bu kahvaltısı bu programda iki şampiyonluğumuzda yani bu back to back'i konu olarak alacak olsan nasıl bir kurgu yaratırdın kendine diye soralım istedim.
Şimdi vaktim kısaysa anlatacağım hikayede 2019'dan başlardım. Çünkü kaybedilen finalden başlardım. Neden? Şöyle bir özelliği var. Kadro büyük ölçüde aynı. İşte Midsic, Larkin birçok oyuncu geri dönüyor. Araya işte bir Covid sezonu geliyor ve o takım üst üste iki şampiyonluk kazanıyor. Bu zaten baş başına tek başına bir hikaye. Oyuncu bazlı alacak olsam Larkin üzerinden gidebilirdim. Şimdi düşünüyorum kafamdan. Çünkü NBA'de onu takım taraftarları çok severdi. Bir sürü istediği rolde bir türlü oynayamadı. Ve buraya geldikten sonra daha fazla skor sorumluluğu alabildiği bir rolde oynadı ve yeniden doğdu bunlar. Eski bir Efesli olarak, ben yaşımı genelde göstermem ama 86'lıyım. Eski bir Efesli olarak olsam 97'deki o kara perşembe Asvel maçını alırdım. Çünkü o sene hepimiz Koraç Kupası galibiyetinden sonra Efes'in Euroleague'i de domine etmesini bekliyorduk. Gruptan lider çıkmıştı ve aslında 10 kere oynasa belki bir kere kaybedeceği bir takıma çeyrek finalde eğlenmişti. Muhtemelen oradan başlayıp, çünkü her hikayede biliyorsun bir düşüşten tepeye çıkış, o dramayı yaratmak lazım. Muhtemelen böyle bir yol izlerdim diye düşünüyorum.
Bir sonraki sorum Koraç'la alakalıydı. Zaten sen aslında güzel bir şekilde oraya bağladın. Programın tabii uzun olması durumunda bunların hepsini sen içeriye alarak, harmanlayarak bir kurgu mu yaratırdın?
Ya 70'lere dönerim aslında ama ben ideal nokta sanki o 97'deki bir düşüş anı çünkü. Efes'in çok favori, bence kazanması gereken bütün Efeslilerin içinde okta kalan bir şeydir. Oradan başlardım diye düşünüyorum.
Bu durumda sana Koraç Kupası'nı tekrar sorayım mı? Bunu değerlendirecek olsan nasıl bir eklenti yapardın?
Yani Koraç Kupası Efes için şunu söyleyebilirim o dönem. Bir kolej takımıydı Efes ve profesyonellik de basketbolda farklıydı. Türkiye aslında birçok sporda kazandığı bir dönemde değildi. Eurovizyonda bile kaybediyordu. Yani Rusça söylemek gerekirse ve Efes kazanıyordu o zaman. Koraç Kupası kazandığı sene Efes çok iyi takımlara karşı oynadı. Aslında Euroleague muadili karşısına çıkabilecek takımlara karşı oynadı. İşte Team System'la oynadı. Georgievich vardı. Namuski'yle büyük bir rekabeti vardı. İkisi de oyun kurucuydu. Aynı takımda Carlton Myers vardı. Belki Avrupa'nın en büyük skoreriydi o dönem. Sonra finalde işte Bodirogalı, Gentileli, Fuçkalı, Stefanelli oynadı. Rolando Blackman NBA'den gelmişti. 4 kere All-Star olmuştu. İnanılmaz kuvvetli bir takımdı. Ve bu kolej havasını alırdım. Aslında o da yine bir şeye bağlanıyor. Bizim bütün çocukluğumuz Efes'le geçti. Çünkü her zaman zirveye oynadığın zaman yenilerek kazanmayı öğreniyorsun. Bir de 92-93 Aris finalde bu hikayede bağlanırdı. Namuslu bir sene gitti, geri geldi, o takım tekrar toparlandı. Onu da bu şekilde ele alırdım diye düşündüm ama takımın en büyük özelliği de şunu da söyleyeyim. Çok olağanüstü bir kimliği vardı. Efes'e 70 sayı atmak çok büyük bir meseleydi o zaman. Harika bir savunması vardı. İşte zone oynadı, matchup'ı vardı Aydın Örsün. Çok eşsiz bir takımdı yani Avrupa Basketbol. Rakiplerini sinir eden bir takımdı.
Gözlerini
yani
keşke yansıtabilsek şu an. Bunu anlatırken o gözlerdeki heyecan ve isteği ben görüyorum. Farklı bir taraftarsın aslında. Gerçekten fazlalıkla bir izleyicisin, yorumlayıcısın.
Büyüdük. Öyle büyüdük çünkü. Bir de benim küçüklüğüm de Atip Ekçi'de geçti. 92, 93, 95 arası babam sağ olsun her hafta sonu başka bir sosyal aktivite olmadı. Abi şey, Abdi İpekçi'de maç seyrediyorduk. Bu şekilde ister istemez insan bir bağ kuruyor.
Basketbolla tanışma bu esnada babayla mı oldu?
Babam sayesinde oldu. Efes o zaman ön planda. Dediğim gibi yani birçok müessese takımı kapanmıştı aslında o dönemde. Biz sonradan okuyarak öğrendik tabii. Eczacıbaşı işte Çukurova'lar, Beslenler, şunlar bunlar. Efes bayrağı devraldı. Ve futbol kulüpleri de Efes'e rakip olamadı. Fenerbahçe biraz daha iyiydi ama Galatasaray Beşiktaş da rakip olamadı. Ve Efes'in aslında basketbolu ileri taşıdığı bir döneme şahit olarak geldim ben.
O süreçten başladı.
Tabii daha sonra aslında Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımızda kadroya bile baktığımızda işte Hidayet, Mirsat, Hüseyin Beşok hep Efes kökenli. Yani o gelenek kazanma geleneği basketbolda Efes'ten geldi diye düşünüyorum ben.
Peki o zaman burada takımımızı biraz da Formula 1 ile böyle iç içe geçirecek olursam. Geçen sene biz back to back yaptık kulübümüz Anadolu Efes. Ve aynı zamanda Max Verstappen, adını doğru söyleyemiyorsun sen, aynen sen de beni uyar lütfen. O da aslında dünya şampiyonu olarak yine back to back, tekrar dünya şampiyonu olarak back to back yaptı. Burada bu Hollandalı pilotun başarısı hakkında sen neler söylemek istersin? Burada iki takımın back to back yapabilmesinde, takım diyorum, sen anladın demek istediğimi, önemli roller nelerdir sence?
Şimdi Formula 1'de üst üste şampiyon olmak son yıllara bakarsak biraz daha kolay Euroleague'den. Yani 4 sene Vettel şampiyonluk, Hamilton üst üste bir seri yakaladı, arada bir takım arkadaşı şampiyon olsa da Verstappen de bir hanedan olacak gibi görünüyor. Ama tabii iyi bir otomobiliniz olmadan başarı gelmiyor ve iyi bir ekip her zaman iyi bir otomobil yapamıyor. Yani iyi bir ekip basketbolda iyi bir sezon geçirmiyor ama Formula 1'deki kadar büyük bir maaş yok. İlginç bir tesadüf ama hiç o açıdan düşünmemiştim. Yani Efes'le Verstappen'in paralel gittiğini, olağanüstü yetenek. Yani bugüne kadar Formula 1'de gördüğünüz bütün büyük yetenekler kadar büyük bir yetenek. İnşallah Efes'le birlikte onun da başarıları devam eder diyeyim ama tabii şimdi Formula 1 deyince insanlar farklı pilotları da tutuyorlar. Herkes gibi onun da çok fazla seveni sevmeyeni var Formula 1'de.
Öyle mi?
Öyle.
Peki o zaman sana farklı türden sorularımla geliyorum. Şimdi Formula 1'deki pilotlarla alakalı yine takımımızla onları biraz harmanlayarak bazı pilotların isimlerini vereceğim sana.
Tamam.
Bizim yıldızlarımıza benzetmeni isteyeceğim onların. Karakterlerini, huylarını, özelliklerini. Sen nasıl onu değerlendirmek istersen.
Senden yardım alırım ama. Bunda.
Ben de Efes'i, senden yardım almak tamam, zorundayım aynen. Ama çünkü pilotlarla da alakalı
ben
benim
tarafım. Ben pilotları söylerim sana, sen takımda uyuduğu kişiyi söylersin. Çünkü çok yakınen takip etmek lazım.
Tamam, hadi bakalım deneyelim. Lewis Hamilton'la başlayalım.
Lewis Hamilton uzun süredir kazanıyor Formula 1'de. Formula 1'in kralı diyelim.
O, öyle bizim takımda şimdi tek bir tane isim veremem bununla alakalı.
Yani Mistich'e Larkin olabilir lider özellikle. Sosyal mesajlar veriyor. Aslında bir önemi var. Bir sembolik bir duruşu var Formula 1'de. Haksızlıklara karşı çıkıyor ve çok da güçlü bir figür. Belki de bir pilot politik anlamda da bunu negatif anlamda söylemiyor. Hiç bu kadar kuvvetli bir noktaya gelmemişti. Böyle bir Efes oyuncusu var mı?
Politik anlamda sanmıyorum.
Böyle mesaj veren en güçlü oyuncu kim?
Takımda? Ama bizim takımımızda herkesin sürekli gerçekleştirdiği ya da takımımızda mesela Erten'le alakalı bir şey söyleyebilirim.
Liderlik de olabilir aslında. Hamilton liderlik de ediyor.
Ha, benim söylemek istediğim şey şuydu. Biraz daha sosyal yardım projeleri gibi. Mesela Erten'in yaptığı projeleri biliyorum. Bazı markalarla işbirliği yaparak küçük çocuklara, aynı zamanda Ömercan'ın da görev aldığı, yer aldığı yerler var. Genç yeteneklerimizle çalıştıkları, bu kısımdan ben örnek verebilirim diye düşündüm. Kimi? Raikkonen.
Kimi çok içe dönüktür. Üç kelimeden fazla etmez. Larkin biraz içe dönük galiba.
Ya aslında onun da...
Doğru mu biliyorum? Sanki öyle bir şey biliyorum.
Ben ona çok içe dönük demem ama... Konuşmaya başladığında yine karşı tarafı tanıdıktan sonra sohbet edip hani gayet açılan biri. Ama bir anda aynen senin dediğin gibi bir anda çok konuşkan biri değil. Ama biraz sohbet edip birbirini anladıkça tanıdıkça o da rahatça konuşabilen biri.
Ona da kimi demiş olduk.
Hadi kimi demiş olduk. Burada Max'e gelelim o zaman.
Max yükselen yıldız. Bütün
gençlerimizi
Max'e takım dedik zaten. Efes'le direkt birebir tuttuk yani.
Tamam, direkt Max'e Efes dedik. Fernando Alonso.
Alonso Formula 1'in abisi. Çok deneyimli. En yaşlı sürücüsü.
Dunston'u söyleyelim.
Dunston, evet. Harika bir örnek. Evet. Tamam. Kesinlikle.
Sebastian Vettel.
Vettel abi biraz daha küçük bir abi. Bu sene emekli
küçük
oluyor
abi.
O da. Evet. Onu da, o da Dunston gibi oldu. Dunston ikisini kapsadı gibi
oldu. Yapabiliriz belki. Boboa'yı atabiliriz aradan.
Boboa olabilir. Evet.
Tamam. Peki o zaman bu kısım gerçekten güzel oldu bu arada. Yani bu örnekleri vermek kolay değil. Şimdi seninle biraz bir oyun oynayalım istiyoruz. Yine 5 tane soru geliyor sana.
Zor mu?
zor değil. Ya bu tamamen senin yorumuna kalmış sorular. Asla doğrusu yanlış olan sorular değil. Orada senin aklına ilk gelen cevabı vermeni isteyeceğim aslında.
Süren var mı?
Yok, süren de yok. Ama hani çok uzarsa süre koyabiliriz. en
o kadar düşünmemden.
En unutulmaz Formula 1 rekabeti.
Senna Prost.
Direkt şak diye cevabımız geldi. Hiç süreye gerek kalmadı. Tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıları.
Ya erkekleri ayırmak yani biraz zor. Djokovic, Federer ve Nadal'ı ayırmak zor biraz.
Tahmin ediyorum.
Kadınlarda hep Serena Williams önde. Buna bir itirazım yok. Ama kadınlarda Steffi Graf diyeceğim. Ben çünkü onu izleyerek büyüdüm.
Peki erkeklerde bir seçim yapacak olursan? Yapmak zorunda kalırsan?
Ya sonunda sakatlığından dönüşüne ötürü sergilediği performans biraz gönlüm Nadal der.
Öyle mi?
Ama çok zor yani ayırmak.
Peki.
Steffi Graf ve Serena Williams çok yakınlar. Çok zor ayırmak kariyerlerini aslında. Kafa kafaya kıyasladığınızda da çok yakın iki oyuncu var yani. CV'sine baktığınızda.
Boksa geçiş yapıyorum.
Tamam.
Boks tarihinin en iyi maçı.
Filipinler'deki Ali ile Frazier arasındaki üçüncü maç. Trile in Manila olarak bilinen maç.
Özelliği bence neydi o maçın?
Özelliği iki boksörün aslında belli bir yerden sonra devam edecek iradesinin gücünün kalmaması ama iradeyle devam etmeleri. İkisi de çok büyük rakip. Frazier'ın zaten bir gözü görmüyor ve bir gözü kapanıyor. Neredeyse kör bir şekilde maça devam ederken 14. roundda köşesi artık yeter diyor.
İnanılmaz.
İnanılmaz bir mücadele yani.
Yani bunu anlatmak bile yetti. Formula 1 tarihinin en iyi yarışı.
En iyi yarışı. Bu zor bir soru.
Zor mu?
Bu kimin taraftarı olduğuna bakar. Yani
sen nasıl yorumlarsın? Kendi taraftarlık durumunu.
En iyi yarış düşünüyorum. Bu çok zor ya. Bunu yanıtlayamayabilirim. Yani sürpriz yarışları
genel
genelde.
Daha genel bırakabilirsin belki bunu.
Ya benim tuttuğum bir pilot vardır gençliğimde. Fiskelle her yerde anlatıyorum. Onun kazandığı ilk yarış olabilir. 2003 Brezilya Grand Prix'si kendi açımdan.
Tamam.
Onu geçen seneki final yarışı da çok iyiydi. Ama şimdi onu deşmeyelim. Bazı tartışmaları neden olsun gerek.
Peki tamam. O zaman kulübümüze geliyorum. Anadolu Efes tarihinin en unutulmaz anı. Yine sen geçmişlere bizi götürebilirsin.
Ya bence geçmişte Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Efes'in mücadelesi düşünüldüğünde ben son iki şampiyonluğu aslında hep yapılan emeğin, gösterilen emeğin en sonunda alınan sonucu olarak gördüm. İçinde bulunduğumuz durumda Koraş Kupası daha beklenmedik bir başarıydı. Çünkü düşünürsek işte dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'na gitmiş milli takım 96 yılında puan alamadan dönmüş. İlk büyük başarımız da oraya gitmek. UEFA Kupası kazanılmamış Türkiye'de. Baktığımızda hiçbir şeyimiz yok yani. O manada ben Koraç'ın
yerinin daha,
daha ayrı olduğunu düşünüyorum. Evet.
Peki. Şimdi biraz da kitaplara, sorularım bitti. Sana
tamam.
Bu oyun sorularım bitti. Biraz da kitaplara geçmek istiyorum. Sen sadece bir okuyucu değilsin. Burada Andrea Pirlo'nun otobiyografisi olan Düşünüyorum Öyleyse Oynarım kitabını da Türkçe'ye çevirdin.
Evet.
Bu süreç nasıl gelişti?
Çevirisinde bir tartışma oldu zaten. Biliyor musun hikayeyi bilmiyorum.
Hayır.
Bu kitap çevirisi bana gelmeden önce bir çevirisi yapıldı. Bunu bininci kez anlatıyor gibi oldu. Bir çevirisi yapıldı. Çeviri yanlış yapılmış. Sonra Pirlo Türkiye'ye gelince kitabın çevirisinde bir yanlışlık vardır dedi.
Vardır dedi.
Ya ama çeviriyi ben yapmışım ve bir yanlışlık yok. Yani meğersem aslında kitapta olmayan bir kısım çevrilmiş gibi bir olay oldu ama sonra artık herkes anladı diye düşünüyorum.
Sonrasında bu nasıl toparlandı?
Açıkladım. Yani çoğu insan artık şey yapmıştır diye düşünüyorum. Öğrenmiştir diye düşünüyorum. Çok zevkliydi çevirmesi. Yani şimdi vakit bulabilsem istiyorum. Geçen Formula 1 ile ilgili bir kitap geldi. Lauda'nın hayatıyla ilgiliydi galiba ama vakit. Çevirmenlik dünyanın en zor mesleğidir. Yani yapan herkese anormal saygım var. Çünkü birçok şeyin Türkçe'de karşılığı da yok.
Yok, doğru.
Ve kontekste bağlı olarak çevirmen lazım. Bazen döneme bağlı olarak bir şeyleri çevirmen lazım.
Burada aslında cümle cümle çevirmek yerine lazım. Bütün kitabı okuyoruz. Daha sonra ona yorarak mı çeviriyorsun? O süreç nasıl oluyor?
Olaya hakim olman gerekiyor. Evet, yani bazı şeyleri içerikten çıkarıyorsun. Birebir karşılığı yok.
Tamam.
Yani sözlüğe girdiğinde de mesela bir terim sana bir şey anlatmıyor. Bütün çevirmenler dünyanın en zor mesleğidir.
Tahmin ediyorum.
Çok zor iş yani.
Peki burada kitaplardan yola çıktığımız için en iyi 5 spor kitabı önerecek olsan bize?
Yani 5 tane söyleyemem ama düşünüyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yakında bir kitabı çıktı. Onu almadım tale ilgili. Onu okumak lazım diye düşünüyorum. Efes
tamam.
Taraftar bu maçlara gelen insanlar olarak. Konuya biraz uzak kalacak ama keşke beyzbol dışında bir oyun yazsaydı dediğim Bill James diye bir adam var. Moneyball diye bir film var, izledim mi bilmiyorum. Onun arkasında duran adam. Keşke basketbol yazsaydı. Muhteşem bir yazardır. Hadi bağlantı kurabilirlerse onu okusunlar. Bana çok ilham vermiştir.
Olabilir ama doğru.
Ya başka spor ama yani sıkıntı orada. Onun dışında bir tane Brezilya futbolu anlatan Futbol diye bir kitap vardı. Merak eden olursa sorabilir. Şimdi yazarını hatırlamadım. O da çok detaylı bir şekilde Brezilya futbol kültürünü anlatıyor. Başka İngilizce dilinde okuyanlar için Amazon'un Kindle'ın bir şeyi var şu anda. Premium hizmeti var. Aylık üyelik gibi.
Tamam.
Birçok kitabı aslında oradan şimdi biliyorsun yabancı kitaplar pahalı oldu. Çok ciddi bir arşiv var orada. Mesela oradan
online kitap okulamayız. Evet.
Yani kitap okurken yani seçimde ben genel olarak biyografik okuduğum için mesela Will Chamberlain'ın biyografisinden çok etkilenmiştim. Fangio diye bir yarış pilotu var, ondan çok etkilenmiştim gibi örnekler verebilirim.
Bunların hepsini yani. Yine aynı platformda bulabiliyorlar mı? Orada
evet,
mı okudun, kitapta mı
hepsini
okudun?
Hepsini orada okudum, evet.
Tamam.
Ya birçoğu Türkçe'ye çevrilmediği için onu örnek verdim açıkçası. Ya Türkçe tamam. Varsa tabii ki Türkçe okuyabilir. Dedik yani çevirmenlik çok kadim bir meslek yani okumasından anlamında değil, birçoğu bulunmadığı için orada.
Tamam. Peki buradan son olarak taraftarlarımıza vermek istediğin bir mesajın var mıdır?
Ya kameraya bakayım ben.
Tabii ki. Kameram burası. İstersen bakabilirsin tabii.
Ya çok özel bir şeyin parçası. Efes'i tutmak çok özel bir şey. Benim çocukluğumda da çok iz bırakmıştı. Belki bu yolu seçmemde, bu hikayeleri anlatmamda çok etkili olmuştu. Her zaman Efes'in yanında olsunlar. Çok da kızmasınlar. Şu an iyi gidiyor her şey ama. Kötü giderse de kızmasınlar. Efes'i çok sevsinler. Çünkü çok özel bir şey yaşanıyor Türkiye spor tarihinde diye düşünüyorum ben.
Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun için,
ben
sorularımızı
ederim.
Yanıtladığın için, programımıza renk getirdiğin için
ben
tekrar bir araya geliriz diye umuyoruz.
İnşallah. Çok memnun oldum.
Ben de öyle çok memnun oldum. Hemen bu esnada seyircilerimize dönmek istiyorum. Birazdan buralarda bir yerlerde ben yine çaylağı gördüm. Çaylak birazdan yanımıza geliyor olacak. Muhtemelen de şanslı molayla alakalı sürprizlerimiz ve duyurularımızla alakalı çaylağı bekliyor olacağız. Şimdi yanımıza geliyor. O esnada ben size tabii buradan duyurumuzu yapalım. Mobil uygulamamızdaki Şanslı Mola kampanyasına katılan ilk 10 fan club'dan biri olursanız Bilyoner'den çifte Euroleague şampiyonluğumuza özel tasarlanan şampiyonluk tişörtünü kazanabilirsiniz. Birazdan Çaylak'la birlikte sizlere buradaki tişört ödülümüzü göstereceğiz. Bu özel tasarlanan tişörtümüzü sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve Çaylak bizlerle birlikte stüdyoda hoş geldin. Hoş geldin Çaylak, hediyemizi çok merak ediyor seyircilerimiz. Onlara bir gösterelim mi artık? Bu özel tasarım tişörtümüzü ben de istiyorum. Her geldiğinde Çaylak'tan bir şey istiyor. İşte fan club'larımıza bugün vereceğimiz ödülümüz çifte şampiyonluk için tasarlanan Bilyoner'den, değerli partnerimiz Bilyoner'den gelecek olan tişörtümüz olacak. Eğer sizler de hazırsanız şanslı mola başlasın. Şanslı molayı da başlattığımıza göre mobil uygulamamıza girebilir ve aynı zamanda kampanyaya katılabilirsiniz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
Flowing on that tune, pumping the beat through. İlham duyguları harekete geçirir. Onları estetikle birleştirir, geleceğe taşır. Yeni Kia Sportage, geleceğin ruhuyla tasarlandı.
Kia, movement that inspires.
Anadolu Efes Stüdyo'ya ikinci konuğumuzla devam ediyoruz. Medya partnerimiz SporX'in şef editörü sevgili Hakan Celep bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. 2022-2023 sezonunda da yine medya partnerimiz olarak sizlerle birlikte devam ediyoruz. Sizi de burada geçtiğimiz sene ağırlamıştık zaten. Yine benim ilk sezonumdu. Sizi ağırlama şansımız vardı. Tekrar bir araya geldik. Burada Anadolu Efes taraftarları için bu sezon neler yapacaksınız? Farklı neler bizleri bekliyor?
SporX Anadolu Efes'in yol ortaklığı 6 senedir devam ediyor. 7. senesine girdik bu sene. Bu yol ortaklığı bu süre zarfında çok başarılı bir şekilde devam etti. Bir yol hep birlikte yüründü. Şunu da bu yol arkadaşlığının en yakından şahidi olan birisi olarak şunu da söylemeliyim ki hem spor endüstrisinin hem basın sektörünün gıpta ile baktığı sadece Türkiye'de değil dünyada bile eşi olmayan bir yol arkadaşlığı bu. Anadolu Efes taraftarları için de şunu söyleyebilirim. Anadolu Efes'in tüm maç özetlerini hem Türkiye'de hem Avrupa'da maç özetlerini, maç öncesi ve maç sonrası özel haberlerini, gelişmelerini her şey SporX'te bulabilirler. Maç atmosferine maçtan önce girmek isteyen Anadolu Efes taraftarları da maçla ilgili sadece SporX'te bulabilecekler özel analizleri okuyabilirler.
Çok güzel. Peki bu çift maç haftasında iki maçı da biz evimizde oynayacağız. Bugün oynuyoruz. Aynı zamanda Cuma günü de Alba Berlin'i ağırlıyor olacağız salonumuzda. Takımımızdan nasıl bir performans bekliyorsunuz yorumlamanızı istesek?
Monaco deplasmanında şanssız bir mağlubiyet aldı takımımız. Ama bu bir yol kazasıydı ve olabilir. Bu nedenle Anadolu Efes'ten bugün bir reaksiyon bekliyorum şampiyon ve büyük bir takım olarak. Maçın başında Anadolu Efes'in ağırlığını, kalitesini göstereceği bir mücadele olacaktır. Valencia'nın da kırılgan yapısını hesaba katarsak, şu an için içinde bulundukları kırılgan yapısını hesaba katarsak, bence Anadolu Efes'in maçın ilk çeyreğinden itibaren ağırlığını hissettireceği ve görece rahat kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum, temenni ediyorum.
Peki burada performansları değerlendirirken tabii şuna da değinmek istiyorum, transferlerimiz. Transferlerimizi gerçekleştirdik, oynamaya başladık zaten karşılaşma içerisinde ve yeni transferlerimizin oyun çeşitliliğini arttırdığını da gördük, katkılarını da gördük. Yükselen bir ivme içerisinde olduklarını da gördük. Birazdan zaten istatistiklerimizi de ekrana getiriyor olacağız. Burada takımımızın bu sezonki yeni transferlerle birlikte olan kadrosunu nasıl değerlendirirsiniz?
Aslında sadece Euroleague'de ya da basketbolda değil, tüm spor alanlarında şampiyon olan takımların seviyelerini korumaları çok zordur. Çünkü altın standart haline gelirler ve rakipleri şampiyon takıma karşı çok daha iyi hazırlanır. Ona göre kadro kurarlar. Ama Anadolu Efes'te bu süreç biraz tersine işledi. Şöyle ki, Simon çok büyük bir karakterdi ve iki şampiyonlukta da çok önemli bir payı vardı ama Will Clyburn Avrupa'nın en iyi forvetiydi ve Anadolu Efes'e gelmek istedi. Achille Polonara İtalyan takımları tarafından isteniyordu ama Anadolu Efes'e geldi. Chris Singleton ve Moerman sonrası bence ileriye doğru bir adım oldu. Ama Dembay uzun yıllardır ligimizde de tanıdığımız bir oyuncuydu. Fransa milli takımında oyuncu, önemli bir atlet. O da Anadolu Efes'e katılmak istedi. Bence Anadolu Efes'te ayrılıklara ve yeni transferlere bakacak olursak Anadolu Efes'in ileriye doğru birkaç adım attığını görmüş oluruz ki bu şampiyon takımlarda kolay kolay rastlayamayacağımız bir şey.
Aynı zamanda şu an takımımız Valencia karşılaşması için sahaya çıkıyor. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlere aynı zamanda sevgili Hakan da buradayken aslında önemli istatistikleri de ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Medya partnerimiz SporX'in katkılarıyla haftanın önemli istatistiklerini sizlerle paylaşalım istiyoruz. İlk içeriğimiz ekrana gelsin. O esnada hem içeriğimizi göreceğiz hem de sevgili Hakan'a ben sorularımı iletiyor olacağım. Vasile Mitsis geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Monaco maçında Euroleague kariyerinde 200. maçına çıktı. Burada MVP, geçtiğimiz sezonunda MVP'si sezona bıraktığı yerden başladı diyebilir miyiz?
Sezonu bıraktığı yerden çok daha ötede başladı bence. Yani Misic'in bıraktığı yeri düşünecek olursak iki tane çok büyük maç oynadı. Hem Olympiakos karşısında hem Real Madrid karşısında. Ve bence Larkin'in de yokluğuyla daha fazla sorumluluk alarak çok daha büyüyen bir Misic performansı izledik ilk iki maçta. Ben bu gelecek adına da sezonun devamı adına da oldukça umut verici. Misic'in bu şekilde yüksekten başlaması. Çünkü büyük oyuncular, Euroleague'in hedef takımlarının oyuncuları aslında daha yavaş viteste başlarlar sezona ve giderek yükselirler. Misic de gerçekten çok üst düzeyde başladı. Bunun artarak devam edeceğini düşünebiliriz sezon devamında.
Peki. O zaman hemen bir diğer istatistiğimizi ekranlarınıza getirelim. Will Clyburn maç başına 23.5 sayı ortalamasıyla ikinci hafta maçları itibariyle sayı kralı konumunda. Burada Clyburn'un takımımıza bu kadar çabuk adapte olmasını ve sezona bu kadar başarılı başlamasını bekliyor muydunuz aslında, onu sormak istiyorum size.
Aslında alışılagelen şey şudur. Bu kadar iyi kurulmuş bir takıma yeni bir transfer geldiğinde bu transferin zorlanmasını ve hemen %100'ünü vermesini bekleyemezsiniz. Bu çok doğal bir süreçtir. Farklı bir şehre geldi, farklı bir kulübe dahil oldu ve aslında dahil olduğu kulüp yeni kurulan bir takım değildi. Daha önceden iki kez şampiyon olmuş bir takıma dahil oldu ama Clyburn Anadolu Efes'i şu yüzden tercih etti. Burada oyuncular çok mutlu çünkü burada oyunculara özgürlük veriliyor. Yetenekleri ve kaliteleri ölçüsünde oynatılıyorlar. Transfer sürecinde de işin perde arkasında aslında katılmak isteyen kişinin Will Clyburn olduğunu gördük. Diğer teklifleri dinlemedi bile Will Clyburn Anadolu Efes'e katılırken. Ve kısa bir oyuncu olarak özgürlüklerinin, yeteneklerinin farkında olduğu bir yere geldi. Aslında Clyburn'un diğer takımlara dahil olan oyuncular gibi daha uzun sürede adapte olmasını beklemiyorduk. Daha hızlı adapte olmasını bekliyorduk ama bu denli yüksek seviyede katkı vermesi sürpriz oldu işin doğrusu.
Ve aslında gerçekten takımımız kendi kadrosunun çoğunu koruyan bir takım olarak böyle bir adaptasyon muhteşem bir bütünleme sağladı aslında diyebiliriz. Peki bir diğer istatistiğimizi şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Ante Žižić 18 rebound daha alırsa Euroleague kariyerinde 500 rebound'a ulaşacak. Burada 18 rebound dediğimizde bu rakam büyük algılanmasın. Hemen sevgili Hakan, sana da dönmek istiyorum bu noktada. Kariyer rekoru aslında zaten Ante'nin bir maçta 18 rebound. Dolayısıyla bir maçta gerçekleştirilemeyecek bir rakamdan bahsetmiyoruz burada. Sen neler söylemek istersin?
Ante Zizic Avrupa'nın en önemli pivotlarından bir tanesiydi. Bu yaz serbest oyuncu durumuna düştüğünde de Euroleague'in aslında en çok istenen oyuncularından bir tanesiydi ama Zizic de Clyburn'e benzer şekilde Anadolu Efes'e katılmak istedi. Burada olmak istedi, burada mutlu olmak istedi. Zizic gerçekten çok önemli ve uzmanlık alanı rebound olan bir oyuncu. Az önce bahsetmiştim. Kısa bir oyuncunun adaptasyonu yeni bir takıma çok daha kolay olur. Çok daha hızlı şekilde gerçekleşir. Çünkü top elindedir. Ama Ante Zizic için burada bir sisteme dahil olması gerekiyor uzun bir oyuncu olarak. Ama Zizic için de buradaki ortamdan, atmosferden yararlanarak çok daha kısa ve kolay bir şekilde adapte olduğunu gördük. Zizic için artan performansını da göz önünde bulundurursak, belki bir maçta değil ama iki maçta ben 500. reboundunu alacağını düşünüyorum.
Bekliyoruz bu anonsları da, bu istatistikleri de yine ekranlarınıza getireceğiz. Bir sonraki maç neden olmasın? Peki, burada ikinci hafta itibariyle takımımızın istatistik liderlerini ekranlarınıza getirelim istiyorum. Sayı liderimizle başlayalım. Maç başına 23.5 ortalamayla Will Clyburn. Asist lideri maç başına 7 ortalamayla Vasilije Micić. Rebound lideri maç başına 5 ortalamayla Ante Zizic ve Amat Mbaye. Ve aynı zamanda blok lideri ise maç başına 1.5 ortalamayla Rodrik Boboa olarak ekranlarınıza istatistiklerimizi getirdik. Bahsettiğimiz alandaki liderlikleri bekliyor muydun aslında şuradaki beşliden bahsedecek olsak sevgili
Will adam? Clyburn'un sayı lideri olması, Misic'in asist lideri olması, Zizic ve Mbaye'in rebound lideri olması beklenmedik durumlar değil elbette ki ama burada Rodrik Boboa'nın blok lideri olması şaşırılacak bir durum. Ama aslında şunu da bize gösteriyor. Rodrik Boboa'yı işte tribündeki 15 bin kişiye sorsak nasıl tanımlarsınız diye, kendi skorunu üreten şutör bir oyuncu olarak, keskin şutör bir oyuncu olarak tanımlarlar ama Rodrik Boboa'nın savunmada ne kadar önemli katkı verdiğini de görüyoruz burada. Savunmada ne kadar istekli ve iştahlı olduğunu da görüyoruz. Boboa bizi gerçekten şaşırtıyor ve umarım sezon devamında da bu şekilde devam eder.
Öyle umuyoruz bizler de. Peki biraz da rakibimize bakacak olursak Valencia. Valencia'nın şu sezon başından beri performansını nasıl değerlendirirsin?
Valencia aslında yıllar boyunca EuroCup ve EuroLeague arasında gidip gelmiş bir takım. 2-3 sezonda bir EuroLeague'deler, EuroCup şampiyonu oluyorlar. Ama Valencia bu sezon hem EuroLeague'deki 2 maçına hem İspanya Ligi'ndeki 2 maçına bakacak olursak 4 maçta yakın skorlu gitti ve 4 maçı da kaybeden taraf Valencia oldu. Valencia teknik heyeti sezona başlarken bu 4 maça 4 galibiyet de yazmış olabilirler. Aslında hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetler aldılar bana kalırsa. Çünkü kadrosu önemli oyunculardan oluşuyor. Kadronun temelleri uzun süredir birlikte oynuyor. Ve buraya da çok iyi transferler yaptılar. Önemli genç yetenekler, önemli tecrübeli oyuncular var ama 4 mağlubiyet almaları gerçekten çok şaşırtıcıydı.
Peki burada biraz da Ergin Hoca'nın değerlendirmelerini de ekranlarınıza getirmek istiyorum. Karşılaşmayla ilgili bakalım Ergin Ataman neler dile getirdi. Daha sonrasında sevgili Erkan sana yine sorularımı yöneltiyor olacağım. Ekranlarınıza geldi. Şimdi Valencia, Dubljević, Klaver, Van Rossom, Prepelic ve Chris Jones gibi tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Ayrıca kadrolarına Harper, Radebo, Alexander ve Webb gibi yeni ve dinamik oyuncular eklediler. Kendi tarzlarını ve oyun temposunu yarı saha ikili oyun hücum sistemlerine entegre etmek için gardlarının hız ve yaratıcılıklarını kullanma konusunda çok iyi iş çıkarıyorlar. Aynı zamanda içeride Dubljević potayı sırtı dönük oyun tecrübeleri ve ikili oyunda atletizmleri varken Alexander'la da potaya atak ederek hücumu bitiriyorlar. Gardlarının şut potansiyellerini çok iyi kullanıyorlar. Özellikle Prepelic başta olmak üzere kısalarının topsuz oyun çıkışlarını sadece uzun mesafe şutları için değil, aynı zamanda uzunlarını ikili oyun sonrasında boyalı alan sayıları bulmaları için kullanıyorlar. Valencia her pozisyonda eksiksiz, yüksek tempolu ve organize basketbol oynayan bir takım şeklinde sevgili Ergin Ataman düşüncelerini dile getirdi. Baş antrenörümüzün açıklamasıyla ilgili neler söylemek istersin?
Koç Ergin Ataman Valencia'yı çok iyi şekilde özetlemiş, çok iyi şekilde anlatmış. Evet. Gerçekten hafif 4 mağlubiyet aldılar dedik ama Valencia hafif alınmaması gereken çok kaliteli bir takım. 4 maçın yakın skorlu gitmesinden de şunu anlayabiliriz. Aslında maçı son ana kadar bırakmayan savaşçı bir takım. Ergin Ataman'ın bahsetmediği bir diğer oyuncuları sözlerinde Jaime Pradilla, İspanya milli takımı ile birlikte altın madalya da aldı. İspanya alt yaş grupları ile birlikte çeşitli başarılar kazandı ve ve kişisel olarak isteğim umarım ilerleyen yıllarda seviyesini biraz daha artırdıktan sonra Anadolu Efes'te görmek isteyeceğimiz türden bir oyuncu Jaime Pradilla. Anadolu Efes taraftarları bence Valencia'nın 4 numaralı oyuncusu Pradilla'ya da özellikle dikkat etsinler.
Peki, muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik aslında. Basketbolu anlatabileceğimiz, Anadolu Efes'i anlatıp istatistikler üzerinden konuşabileceğimiz. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son olarak taraftarlarımıza vermek istediğiniz mesajlar var mı?
Anadolu Efes taraftarları 4 yıl önceden başlayarak bugüne kadar bu salonu sürekli dolduruyorlar. Bu kolay bir iş değil İstanbul gibi bir şehirde. Şu yüzden kolay değil. Trafik, akşam iş çıkışı olması, Euroleague hafta içi oynanan bir organizasyon. Futbol kulüpleri bile hafta içi olan maçlarda seyircilerin gelmekte zorlandıklarından bahsediyorlar. Ama Anadolu Efes taraftarları iş çıkışı olmasına rağmen hafta içi sürekli salona geliyorlar. 4 senedir bu salon sürekli doluyor. Burası Avrupa'nın en büyük spor salonlarından bir tanesi. Ve Avrupa'daki çoğu büyük kulüp, yani isim vermek istemiyorum ama çoğu büyük kulüp salonlarını doldurmakta zorlanırken bu taraftarın bu salonu her maç üst üste dolduruyor olması ve kapalı gişe haline getiriyor olması gerçekten
öyle.
Çok alkışlanacak bir hareket.
Gerçekten. Taraftarımıza gerçekten burada bizlerle birlikte oldukları için, bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Burada tabii maç esnasında, devre arasında olsun, maç öncesinde ve periyot aralarında her zaman fuaye alanlarında da etkinliklerimiz var. Eğlence anlamına gerçekten fazlasıyla çalışan bir ekibimiz var. Muhtemelen bunların da önemi vardır. Takımımızın başarısı, gücü ve oyun performansının yanı sıra.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar önümüzdeki sezon, belki bu sezon neden birlikte olmayalım?
Bekliyoruz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize dönüyorum. Kısa bir araya gidiyoruz.
Sesini yükselt, modunu yükselt, farkındalığını yükselt. Çünkü Pembe Top bu yıl 9. kez sahada. Unutma, bu top sana erken tanının önemini hatırlatmak için sahaya iniyor. Memende bir değişiklik hissettiğinde doktora gitmeyi ve 40 yaşın üzerindeysen yılda bir kere meme kanseri taraması yaptırmayı erteleme. 21 Ekim Cuma günü hepinizi Sinan Erdem'e bekliyorum. Gelin farkındalığı birlikte yükseltelim.
Değerli Anadolu Efesliler, ilk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak olan ilk 5'i doğru tahmin edin ve 10 fan club puanı kazanın diyoruz. Ve sizleri mobil uygulamamıza davet ediyoruz. Aynı zamanda yine mobil uygulamamızda farklı bir hatırlatmam olacak sizlere. Mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak fan club puanları kazanabilirsiniz. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonuna tıklayarak Turkish Airlines EuroLeague maçlarımız için 15 fan club puanı kazanabilirsiniz. Bugünkü karşılaşmayı Esport ve Esport Plus kanalından canlı izleyebilirsiniz. Buradan size hatırlatmış olarım. EuroLeague'de oynayacağımız bir sonraki iç saha maçımız bu cuma günü gerçekleşecek. Alba Berlin'i ağırlıyor olacağız ve aynı zamanda tekrar hatırlatalım, Pembe Top sahada projesini de hayata geçiriyor olacağız. Dolayısıyla sizleri yeniden Sinan Erdem'i doldurmuş bir şekilde takımımıza destek, farkındalık projemize destek vermek için Sinan Erdem'e davet ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Yayınımızı takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi takım kadromuz da ekranlarınıza gelecek. Anadolu Efes Stüdyo sizlerin de bildiği gibi hava atışına kadar devam ediyor ve birazdan takım sunumlarını da buradan izleyebilirsiniz. Bizleri takip etmeyi ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Aynı zamanda maçın sonunda gerçekleştirilecek olan basın toplantısını da yine Anadolu Efes Stüdyo kanalından takip edebilirsiniz. Önümüzdeki karşılaşmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.